Ayrım 17. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 200. Diyanetin müdafaa hukuka yönelttiği ithamlar. İttihatçılık ithamı. İttihatçılara duyulan kin, memleketi uçuruma sürüklemek pahasına bile tatmine çalışılmıştır. Emperyalizm ve Türk düşmanlığı İttihatçıları itham adı altında Müslüman Türk ahaliden öç alıyordu. İttihatçılara şahsi garazları olanlar da bu oyuna gelerek rakiplerini itham ve yıpratma zanlıyla ülkeyi tahrip etmektediler. Bu hınç o kerteye gelmiştir ki iyi ve güzel adına ne varsa işgalci devletlerin, kötü ve çirkin adına ne varsa İttihat ve Terakki'nindir. O günün müddei mumillerinden, savcılarından birinin kamu adına şu iddianamesini ibret ve dehşetle okuyalım. Resmi yayın organı mesabesindeki takvim-i vakayenin 3 Haziran 1919 tarihli nüshasında yayınlanan iddianamedeki ibret verici satırları Tarık Zafer Tunaya'nın sadeleştirmesiyle verelim. 1855-1877 tarihlerinde İngiltere Devleti Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ve yüce bağımsızlığını iki önemli zarardan kurtarmış ve yüce Fransa Devleti Osmanlı Devleti'ne küçük yaşımızdan beri işittiğimiz gibi sürekli borç vererek bizim imkan dünyasındaki nesillerimizin karınlarını doyurmuş ve geçimlerini sağlamıştır. Tunaya, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler 235. Bir devletin savcısı bu ise onun başka bir bela aramasına gerek yok. O yıkılmak üzere gün saymaktadır. Mustafa Kemal 11 Ekim 1919'da Yeni Gün gazetesinin Sivas'ta bulunan muhabirine bu iddiaçılık ithamı hakkında şunları söylemiştir. Teşkilatımızın ne gibi milli nedenlerden doğduğunu açıkladım. Bunun üzerine gerçek amacımız vatanı ve milleti kurtarmak olduğuna göre karşımızda iki düşman kurumun bulunması doğaldır. Bunlardan biri şahsi menfaatleri için çoğunluğu feda eden eski hükümet, ikincisi ise yok olmamızı bekleyen bir takım iç düşmanlarımızdır. Bunlar dünya önünde milli hareketi karalamak ve kendilerini kurtarmak için zaman gereği güçlü bir silaha sahipti. Bu silah ise iddiaçılık iftirası idi. Fakat gerek gerçekleştirilen milli işler ve gerekse hükümetin değişiminde gösterdiğimiz tarafsızlık, dünya kamuoyunda aşağılık ihtiraslardan ne kadar uzak olduğumuzu kanıtladı. Bize iddiaçı diyenler unutuyorlar ki milli hareket bütün millet tarafından uygulanıyor. Eğer işin içinde illa iddiaçılığın olması gerekiyorsa bütün milletin iddiaçılıkla suçlanması gerekiyor. Fazla olarak gerek şimdiye kadar yayınladığımız bildirgelerle ve gerekse genel kongrede kabul edilen yeminle hiçbir partiye üye olmadığımızı ve iddiaçılıkla da ilgimiz olmadığını dünyaya açıkladık. Bir silah olarak bunu kullanmak isteyen Ferit Paşa, Trabzon ve Samsun'dan Anadolu'ya akın akın Bolşevikler geldiğini illere resmi telgraflarla duyurarak ilan etmek zavallılığını göstermiştir. Bu iddiaçılık ithamını Amasya'da tasviri efkar muhabiri Ruşen Eşref ile 24 Taksim 25 Ekim 1919'da görüşmesinde şöyle cevaplıyor. Ben kendi adına güttükleri siyasetin vatan ve millete zararlı olduğunu yüzlerine karşı söyleyip açıkça karşı çıktığım insanların sistemlerinin tekrar iktidar mevkiine gelmesi ve müteber olması ve sonuç olarak da şu anda hepimizin içini kan ağlatan dünkü durumların yeniden devamına mı çalışacağım? Bunu hangi aklı bağışında, insafı yerinde adam düşünebilir? Böyle bir düşünce mantıkla karşılanamaz. Milli mücadele yıllarını yaşamış gazetecilerden Halit Rıfkı Atay ünlü eseri Çankaya'da o günleri anlatırken şöyle der. Her vatansever iddiaçı, her iddiaçı da Ermeni öldürmek ve Türkiye'yi savaşa sokmak suçlusu sayılırdı. İşgale karşı nereden bir protesto sesi gelirse ona hemen iddiaçılık damgası vurulurdu. Falih Rıfkı, Çankaya 156. Milli mücadele öncülerini İttihat ve Terakki artığı veya Bolşevik gibi damgalamak da işgal güçlerinin halkı aldatmak için kullandıkları namussuz yalanlardan biridir ki iç hainler tarafından da ısrarla kullanılmıştır. Yakup Kadri bu noktada parmak basarken şöyle diyor. Onlar nazarında Anadolu'daki kıyam bir iddiaçı ayaklanmasıydı. Kuvayi Milliye'yi içeriden yine iddiaçılar idare ediyordu. Bir zamanlar kendilerine muhalif olan Mustafa Kemal'i kim bilir ne vaatlerle aldatıp baştan çıkararak Erzurum, Sivas kongreleri maceralarına sürüklemişlerdi. Memleketin yarısından fazlasını batırdıkları yetmiyormuş gibi şimdi de geriye kalanını batıracaklardı. Yakup Kadri vatan yolunda 40. Atatürk Nutuk'ta bu ithamın daha yolun ilk adımında başlarında dert açtığını Sivas Kongresi'ni anlatırken ifadeye koymaktadır. İlk açılış günü olan 4 Eylül ile 5. 6. günleri yani 3 gün iddiatçı olmadığımızı teyit için yemin etmek lüzumuyla ve yemin formülü hazırlamakla geçirdik. Nutuk 1 Taksim 52. Bu iddiatçı tedirginliği Atatürk'ün hayatı boyunca devam etmiştir denebilir. Özellikle Enver Paşa'nın ölümü gerçekleşinceye kadar Atatürk, insan denen varlığı ve onun hırslarını çok iyi tanıyan gerçekçi bir kurmay sıfatıyla İttihat Terakki gibi kanlı bir örgütle onun Enver Paşa gibi yarı sadist, yarı hayalci önderinin her an bir saçmalık veya namertlik yapacak yapıda olduğunu çok iyi biliyordu. Bunun içindir ki Atatürk'ü Birleşmiş Milletler Meclisi içinde bile en rahatsız eden şey muhalif gruplardan çok bu iddiaçı tedirginliği olmuştur. Yakup Kadri bu noktayı çok iyi tespit etmiştir. Şöyle diyor. Mustafa Kemal'i en çok rahatsız eden meclisteki eski iddiaçılar grubu idi. Bütün meşrutiyet devri boyunca başı bozuk gidişleri ve komitacı zihniyetleriyle mücadele ettiği bu ihtilalci takımın Osmanlı İmparatorluğunu yıktıktan ve memleketi bu hale soktuktan sonra başlarındaki şeflerle beraber etrafından kaybolup gideceğini ve tarihe karışacağını zannederken ufak bir grup halinde olsa dahi karşısına çıkışı onu hayli sıkmaktaydı. Bu sıkıntı kendi mevkiinin ve prestijinin tehlikeye düşmesi kuşkusundan değil, milli mücadeleye yeni bir iddiaçılık damgası vurulmasının önüne geçmek endişesinden geliyordu. Zira içeride ve dışarıda bu harekete o nazarla bakanlar ve milli mücadelenin iddiaçılar tarafından iktidarı tekrar elde etmek için girişilmiş bir teşebbüs olduğunu savunanlar çoktu. Hele Bağbali hükümetinin idaresi altında bulunan yerlerde bu zan ve şüphenin nice iyi niyet sahibi vatandaşları milli mücadele karşısında tereddüte düşürdüğünü görmemek mümkün değildi. Mustafa Kemal Paşa benim Ankara'ya geldiğim sıralarda o cemiyette fiili hizmet gören birkaç kişiye vazife vermişti. Ama koyu iddiaçıların gönlünde hala yer edememişti. Bunlar arasında doğrudan doğruya Enver Paşacı olanlar ve o gelip o ordunun başına geçmeyince İstiklal Savaşı'nın kazanılmayacağını düşünenler vardı. Nitekim ortada dönen bazı şeyhalar bunların o esnada Kafkas hudutlarında dolaştığını söylenen Enver Paşa ile gizli muharebe ve temasta bulundukları şüphesini de uyandırıyordu. Yakup Kadri Vatan Yolunda 119-120. Atatürk'ün ve Atatürkçü ekibin İttihat Terakki'den rahatsızlığı bu cemiyetin vatanperverlikle samimiyetinde bir noksanlık olması yüzünden değildir. Atatürkçü düşünce mensuplarının İttihat Terakki ekibinde en küçük bir ihanet ve samimiyetsizlik gördüklerinde ilişkin en küçük bir emare yoktur. Tam aksine başta bizzat Atatürk yeri geldiğinde iddiaçların vatanperverlik ve samimiyetlerini ifade etmiştir. Onların eleştirdikleri bu ekipteki hayalcilik ve duygusallıktır. Bir denge, tutarlılık, gerçeklik ve mantık adamı olan Atatürk, iddiaçların tabiri caizse gözü pek çılgın, hayalci kişilikleriyle her şeyi berbat etmelerinden korkmuştur. Unutmayalım ki bu her şey Atatürk'ün eseri ve Türkiye'nin geleceğidir. İddiaçlar tarihte işi pek görülmemiş bir kıraatta gözü pek ve hayalci idiler. Zaafları işte buydu. Bu zaaflarını kullanarak Almanlar onları 1. Dünya Harbi'ne sokabilirler ve bu Türkiye'nin felaketine sebep oldu. Atatürk'ün onlardan sürekli tedirgin olması, sürekli korku içinde bulunması işte bu kişilik yapıları yüzündendir. Çünkü bu maceraperest ve fedai adamlar korku, çekinme, geri adım atma nedir bilmemişlerdir. Düşünülsün ki Mondros müzakeresinin hemen ardından yurdu terk edip dış ülkelere kaçmak zorunda kalan üst düzey iddiaçılar daha çiçeği burnunda milli mücadeleyi bir iddiaçı harekete dönüştürmek için çabalamışlardır. Tarihin bir eşini zor tanıyacağı o çılgın adam Enver Paşa 1921 Eylül'ünün zor günlerinde Batum'da bir İttihat ve Terakki Kongresi toplayarak Türkiye Birlik Millet Meclisi'de bulunduklarını varsaydığı iddiaçı arkadaşlarını mücadelelerinde kendi cemiyet adlarıyla devam etmeye çağırabilmiştir. İttihatçıların en işe yarar elemanları, Mondros müzakeresi ardından çıktıkları yurt dışında Ermeni ve Rus katillerince öldürüldü. Geri kalanları ise milli mücadelenin başarısı üzerine yurda dönüp yeniden toparlanmak istediler. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın oluşumunda önemli rolleri oldu. Bazılarının adları İzmir suikastine karıştı. Bu suikaste karıştığı için mahkum olup 13-14 Temmuz 1926 gecesi idam edilen 12 kişi arasında eski iddiaçılar da vardır. Diğer bazı iddiaçılar da İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilip 26 Ağustos 1926 günü asıldılar. İddiaçılığın sonu işte bu idamlarla gelmiş kabul edilir. Kısacası iddiaçıları Atatürk ve ekibinin eleştirisiyle Batılıların ve padişahçıların eleştirisi apayrı zeminlere oturtulur. Apayrı amaçlar takip eder. İttihat Terakki bir yandan istibdadı temsil eden 2. Abdülhamit'in, öte yandan iddiaçıların şaşmaz ve gözü pek vatanperverliklerinden rahatsız olan Batı'nın, özellikle İngilizlerle onların kışkırttığı Ermenilerin can düşmanıydı. Batı, onların vatan uğruna canlarını her şeye vermeye hazır fedailer olduklarını biliyordu. Nitekim önemli bir kısmı da canlarını zaten vatanları uğruna vermişlerdir. Onları akıl almaz ithamlarla bir tür veba gibi saldıranların bu Batı güdümü dışında hiçbir dayanakları yoktur. Batı'nın güdümünde olmadan konuşan Batılı yazarlar ise kinsiz ve tarafsız konuşmaktadırlar. Bunlardan biri olan Bernard Lewis, İttihat Terakki İsyan ve İhtilali'nin değerlendirmesini şöyle yapıyor. Çoğu olayların ardında tertip arayan, tarih anlayışına katılan çeşitli yazarlar 1908 devrimini Yahudilere, Masonlara, Roma Katolik Kilisesi'ne, pozitivistlere, Orleans hanedanına, Alman Genelkurmayına ve İngiliz Dışişleri Bakanlığına atfetmişlerdir. Genç Türk devrimi gerçekte bunların hiçbiri değildi. O başlıca eriği, beceriksiz ve yeteneksiz bir hükümdarı uzaklaştırmak ve onun yerine imparatorluğu tehdit eden tehlikelere karşı daha iyi koruyabilecek ve savunabilecek bir hükümet getirmek olan çoğu asker Müslüman Türklerin yurtsever bir hareketiydi. Osmanlı gayrimüslimleri harekette ve ondan çıkan rejimlerde küçük ve gittikçe azalan bir rol oynadılar. Yabancılar ise hemen hiç. Genç subaylar ideolojilerle ve her derde deva sosyal formüllerle bizatihi pek az ilgiliydiler. Onları ilgilendiren esas sorun kendilerinin ve atalarının kuşaklar boyu hizmet ettiği Osmanlı Devleti'nin bekası idi. Hem faaliyetleri hem de tartışmaları şu merkezi problem etrafında dönüyordu. Bu devlet nasıl kurtulabilir? Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu 212. İddiaçıların her zaman yaşayan ve hiç şaşmayan amaçları vatanın kurtarılıp müferre hale getirilmesiydi. Bu amacı gerçekleştirmek için onlar devrin hemen bütün akımlarından belirli ölçülerde yararlandılar. İslamcılıktan, Türkçülükten, Osmanlıcılıktan, Batılcılıktan onlar iki şeye yanaşmadılar. Namussuzluk, vatana hihanet. Bolşeviklik ithamı. Kapitalist Batı'nın tarih içinde en korkulu rüyalarından biri hiç kuşku yok 1917 komünist devrimi olmuştur. Türk devrimi ise ondan sadece 2 yıl sonra sahneye çıktı. 1919'da. Türk devrimi elbette ki bir komünist devrim değildi. Hatta devrimin mimarının inancı ve siyasetleri bakımından tamamen antikomünist bir devrimdi. Ne var ki emperyalist Batı 2 yıl arayla sahneye çıkan bu iki devrimin bir ortak noktada birleştiklerini biliyordu. Anti-emperyalizm. Bu bakımdan Batı biri Müslüman, öteki komünist olmasına rağmen bu devrimlerin ikisinden de aynı ölçüde rahatsız olmuştur. O halde bu iki devrimin emperyalizmin kahrına uğrayan kitlelere kötü gösterilmesi, bu kitlelerle bu iki devrim arasında kaynaşmanın vücut bulmasının önlenmesi gerekiyordu. Emperyalist Batı, anılan iki devrimin ikincisini kullanarak birincisini vurma stratejisine esas almıştır. Çünkü ikincisinin ülkesinde İslam diye bir gerçek vardı ve bu gerçeği yozlaştırarak komünist devrimin yarattığı anti-emperyalist tehdidi aşmak mümkün görülüyordu. Bunun için yapılması gereken bir şey daha vardı. Atatürk devriminin muhatabı olan halkın Atatürk'le arasının açılması. Bu yapılmazsa Atatürk devriminin anti-emperyalist karakteri yine bir anti-emperyalist iman olan İslam'la kucaklaşır ve komünist devrimin Irak'ın etkisiz kılınmasını güçlenmesine yarayacak şekilde sahnelenebilirdi. Batı şunu da ilk günden görmüştür. İnsanlığı sosyalizmle tanıştıran 1917 Ekim devrimi ile 100 yıl boyunca Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kaplayan bağımsızlıkçı hareketlere model oluşturan Türk Milli Kurtuluş Savaşı, dünya devriminin merkezinin doğuya kaydığını ifade ediyordu. Hasan Buygün, ABD ve AB belgeleriyle Türk ordusu 27. Batı, karşı stratejiyi hemen tespit etmiştir. Komünist devrimin altını oymak için ondan 2 yıl sonra sahneye çıkmış ve anti-emperyalist karakterleriyle hem İslam'la hem de komünist devrimle ortaklığı olan Atatürk devrimini ve Atatürk mirasını İslam dışı göstermek. Bu çağrı işlemeye başladığında Türkiye içinde Kemalist devrim çökecek, Türkiye dışında ise komünist devrimin Kemalist devrimden destek alması önlenecekti. Böylece mazlum ve sömürülen milletler, özellikle Müslüman Doğu, emperyalizme baş kaldırma bilinç ve gücüne ulaşamayacaktı. Türk Milli Mücadele Hareketi'nin öncülerini Bolşevik olarak suçlamayı temel politika yapan İngiltere ve Batılı yandaşları çok uzun vadeli bir siyaset kurgulamışlardı. Onların Türkiye içi işbirlikçileri olan Padişah Damat Ferit, ihanet dincileri üçlüsü ise sadece kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşan basit adamlardı. Milli Mücadele Hareketi'ni bir Bolşevik hareketi ve sonuç olarak da bir dinsizlik hareketi olarak niteleyip kurtarmak istediği ulusun çocuklarıyla kavgaya sokma oyunu tartışmasız bir İngiliz oyunudur ve tam anlamıyla tutmamışsa da etkileri çok yıkıcı olmuştur. Ekleyelim ki Atatürk'ü ithamda hemen bütün sloganlarını İngilizlerden almış olan papaz işbirlikçisi Molla Zihniyet, anılan ithamı kendi stratejilerine çok uygun bulmuş ve tabir caizse dibine kadar kullanmıştır. Damat Ferit, Said Molla, Mustafa Sabri gibi din imajıyla öne çıkan hainler, halkı aldatmak için daha çok bu ithamı devrede tutmuşlardır. Bu itham, Damat Ferit tarafından daha önce İttihat Terakki için kısmen kullanılmıştı. Ama İttihat Terakki, ithamda daha geçerli bir malzemeleri vardı, Masonluk. Atatürk'ün Masonluğa bakışının menfi olduğu bilindiği için Kemalist harekete bu isnatla saldırı verimli olamazdı. Ama Bolşeviklik isnadını işe yarar kılacak birçok gelişme vardı. Bir defa milli mücadeleler Batı emperyalizmine karşı gerektiğinde Rusya'dan yardım alacaklarını saklamamışlardır ve bu yardımı almışlardır. İtham ve iftira tuzağı için bu olgu ciddi bir dayanaktı. Bundan sonuna kadar yararlandılar. Ankara'da ilk meclis oluştuğunda İngiltere bu Bolşeviklik ithamını süratle devreye soktu. Bütün Anglo-Sakson basın bu ithamı kullanmıştır. Bu itham Kemalist hareketin sadece o günü için değil, ileriki zamanları içinde kullanılabilecek önemli bir itham idi. Çünkü genelde İslam dünyasını, özel olarak da Anadolu halkını aldatmanın en iyi yolunun Allah ile aldatma olduğunu ve bu aldatmanın bütün zamanlarda işe yarayacağını İngiliz şeytanı dehası biliyordu. Nitekim Bolşevik ithamı hemen daima dinsizlik, İslam dışılık ithamıyla birlikte kullanılmıştır. Daily Telegraph gazetesinin özellikle 1921 Mayıs ve Haziran nüshalarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İslam ile isimlerinden başka bir irtibatlarının olmadığını propaganda eden bir kampanya yürütülmüştür. Müslümanların midesini bulandırma kampanyasında emperyalist Haçlı zihniyetinden nasipli herkes üstüne düşeni yapmaktaydı. London Times 16 Nisan 1921 nüshasında Kemalist Bolşeviklerin Rusya hesabına Filistin'e ajanlar gönderdiğini yazıyordu. Bu usta şeytanlığın Müslüman ülkelerde etki göstermemesi elbette beklenemezdi. İddia özellikle Filistin'le ilgili Müslüman coğrafyanın basın organlarında yankılandı. Batı emperyalizminde özellikle gizli servisleriyle daima pioneer, öncü örnek rolü üstlenmiş olan İngiltere'nin bu Bolşevik ithamı bütün Batı istihbarat örgütlerini, basını ve siyasal mahfillerince hemen fark edildi. Demek ki Türk Bağımsızlık Savaşı'nın öncülerini Batı hesapları adına bu ithamla yıpratmak stratejisi esas alınacaktı. Nitekim İtalya'nın yeni başbakanı Mussolini, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Margentu, Fransız Millet Meclisi'nde konuşan Milletvekili Chapdelaine, Kemalistlerle Bolşeviklerin işbirliği içinde oldukları yolunda açıklamalar yaptılar. Orhan Kuluoğlu, Türk Çağdaşlaşması 25. Rusya'nın Türkiye'ye Bolşeviklik ihracı, emel ve gayretleri milli mücadelenin daha ilk günlerinde belirginleşmiştir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı andan itibaren Anadolu ile ilgilenen Bolşevik Rusya, Miralay Budiyeni'yi daha o günlerde Havza'da Mustafa Kemal ile görüşmeye gönderdi. Milli mücadelenin gizli servis öncülerinden Albay Hüsamettin Ertürk durumu şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları Havza'da 22 gün kalmışlar, buraya kadar gelmiş olan bir Sovyet heyetiyle görüşmüşlerdir. Heyetin başında Rus Mareşal Budiyeni bulunuyordu. Miralay, Mustafa Kemal'e Bolşevik Rusya'nın silah, cephane ve para yardımını vaat ediyor. Buna mukabil müşterek düşmanları olan İtilaf devletlerine karşı Türkleri mücadeleye davet ediyordu. Ertürk, iki devrin perde arkası 318-320. Türkiye'de yeni ve ileri ne varsa hepsinin karşısına dikilmede hala kullanılan alçak suçlamalardan biri de Bolşeviklik suçlamasıdır. Bu suçlama ABD tarafından Yeşil Kuşak İslamı'nın devreye sokulduğu 1950'li yıllardan itibaren komünistlik adı altında yürütülecektir. Ve bu dönemde ABD'nin çıkarlarını bir biçimde rahatsız eden ne varsa bir biçimde komünistlik damgasıyla damgalanacaktır. Yani yine din kullanılacak, Müslümanlar Kur'an'ın Allah ile aldatılmayın, Lokman 33, Fatır 5, Hadid 14 uyarısına rağmen yine Allah ile aldatılacaklardır. Yani tarih tekerrür edecek, Haçlı menfaatlerinin amacına vardırılmasında Molla Papaz işbirliğini sağlamak üzere İslam adı altında oluşturulan yozlaştırılmış bir sömürge dini devreye sokulacak, camilere tıkılan sözde Müslüman kitleler bu minareli esarethanelerde ihfal edilerek geleceklerini mahvetmeye çalışan Haçlıların emellerine hizmetçi durumuna düşüleceklerdir. Bu alçak itham başlangıçta iddiatçılık ithamıyla birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü bu itham tarihin en onursuz hainlerinden biri olan Damat Ferit'in düşman bildiği ve öylesiye korktuğu İttihat Terakki mensuplarını yıpratmak için kullandığı temel ithamlardan biri, belki de birincisidir. Damat Ferit haini bu ithamı işletebilsin diyedir ki milli mücadele öncülerini de iddiatçılıkla suçlama siyasetini esas almıştır. İddiatçılıkla suçlamadan Bolşeviklikle suçlamanın havada kalacağını bilecek kadar iblisle her zaman sahipti. Damat Ferit haininin iddiaçları Bolşeviklikle ilk suçlaması 21 Kasım 1918 tarihinde Ayan Meclisi'nde yaptığı konuşmadadır. Hainin bu şeytanı suçlaması milli mücadeleciler hakkında ilk kullanışı ise 17 Haziran 1919 tarihinde Barış Konferansı'na sunduğu muhtıradadır. Milli mücadelenin o günün işgalci emperyalizmine karşı Sovyet Rusya'dan yardım aldığı bir gerçektir. Ama bu yardım alınırken öylesine mahir bir siyaset izlenmiştir ki Bolşevizme geçit verilmemiş ama Rusya ümit içinde tutularak mücadeleye en büyük yardımı yapması sağlanmıştır. İş bitince de hem Rusya'nın defteri dürülmüş hem de Bolşevizmin. Bu yardım münasebetiyle komünizmi Türkiye'ye ithal etme hevesine düşenler de bu heveslerinin faturasını ağır biçimde ödemişlerdir. Rusya'dan yardım ve Rusya ile ilişkiler konusunun hararetle tartışıldığı o günlerde Gazi'nin TBMM'de 29 Mayıs 1920 tarihli gizli oturumunda yaptığı konuşma meselenin kader hatlarını belirleyici niteliktedir. Kısmen özetleyerek verelim. Müdafaa-i Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin Fevzi Paşa izahlarından doğuda bahsonundu ve doğuda bir güneşin doğmasının beklenildiği belirtildi. Demek oluyor ki biz Bolşevikliğe ve harekatına ve Bolşeviklerden edebileceğimiz istifadeye kayıtsız değiliz. Dolayısıyla tam bir emniyet ve itimatla arz ederim ki Bolşevikliklerle ittifak ve anlaşma için harekat temini ve ortaklığı için kendi kuvvetlerimizi nazarı dikkate almaksızın hariçten şuradan buradan gelecek kuvvetlere dayanarak emel takip edersek ve o kuvvetten, o imdattan yardım da gelmezse hayal kırıklığına uğrarız. Bu noktada iki yönü birbirinden ayırmak lazımdır. Biri Bolşevik olmak, diğeri Bolşevik Rusya ile ittifak etmek. ABE, 8 taksim 257-258. Ve işin Mustafa Kemal Dağası'yla ilk anda görülen ve eyleme geçirilen yanı 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya TBMM reisi imzasıyla çekilen 1 Haziran 1920 tarihli şifrede görülmektedir. Bolşeviklerin bizden bekleyebileceği en büyük menfaat, yani askeri harekat, faydasını biz kendi ihtiyarımızla onlara bahşettikten ve bu münasebetle içine düşeceğimiz vaziyetten geri dönmek imkanı kalmadığını gösterdikten sonra Bolşeviklerden mükabil menfaatler elde edilmesine imkan kalmaz. Sadece onların muti ve esiri oluruz. Alman seferine de böyle girmiş olduğumuzu daima hatırlamaktayız. AB 8 Taksim 271. Gazi'nin Rusya ile münasebetler konusunda Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Cebesoy'a gönderdiği 16 Eylül 1920 tarihli şifreden de bazı satırlar almalıyız. Ermeni davası gerek Batı ve gerekse Rus milletleri nezdinde kuvvetlidir. Hristiyanlık namına vukua gelecek tecavüzlerin Batı ve Doğu'dan hoş görülmeyeceği muhakkaktır. Kayıtsız şartsız Rus tabiatı demek olan dahildeki komünizm teşkilatı gaye itibarıyla tamamıyla bizim aleyhimizdedir. Gizli komünizm teşkilatını her surette durdurmak ve uzaklaştırmak mecburiyetindeyiz. AB 9 Taksim 349. O halde öyle ince bir siyaset izlemeli ki Bolşevikler bizden ümitlensin ama yardım yapmadan da bu ümidin amacına varabileceklerini düşünmesinler. Yardım alınıp iş bittikten sonra işin kaderini belirlemek bizim elimizde olacaktır. Ve Atatürk iş bittikten sonra o kaderi belirlemiş, komünizmi Türkiye'ye sokmak isteyenlerin tümünün defterini durmuştur. Müdafaa-i hukuk, akıl ve vicdanı Bolşevik Rusya'nın kafasının arkasında neleri sakladığını bilmektedir. Ama üstümüze çullanmış Batı emperyalizminin harimi ismetimizde dayanan melun hançerini oradan uzaklaştırmak için acil yardıma ihtiyaç vardır. Bu yardım geleceğimizle ilgili hiçbir taahhüde girmeden mahir siyasetlerle temin edilmelidir. Müdafaa koçlar başlarındaki büyük önderin dahiyane siyasetleriyle bunu fevkalade denecek bir ustalıkla başarmışlardır. Ünlü araştırmacı Feroz Ahmet, Atatürk'ün yeniden oluşturmakta olduğu ülkesiyle ilgili olarak liberalizmden hiç çekinmediğini ancak Marksizmi kendisi için bir alternatif olarak algıladığını, bunun için de onunla ciddi bir hesaplaşma içine girdiğini belirtiyor. Bu tespit, İngiltereci ve dinci hıyanetin Bolşeviklik iddia ve ithamının tam tersine kanıttır. Feroz Ahmet şöyle diyor. Kemal, Türk toplumunu Franco'nun İspanya'da ve Mussolini'nin İtalya'da yapacağı gibi geleneklerle toplumsal inançlar ve sembollerle yönetmek istemedi. Marksizm, Mustafa Kemal'in dünya görüşüne bir alternatif oluşturabildi. Kemal, bu alternatifle sadece onu ezmek için karşı karşıya geldi. Feroz Ahmet, Modern Türkiye'nin oluşumu 73. O günkü Doğu dünyasında Rusya'dan yardım alan tek Müslüman devlet Türkiye değildi. Hemen hemen bütün mazlum milletler Rusya'nın yardım ve desteğini aldılar. Bu tarihin öne çıkardığı bir zorunluluktu. Bunun tarih açısından çok haklı gerekçeleri vardı ve bu gerekçeler belki gelecekte yine böyle bir zorunluluğu doğurabilecektir. Alman siyasetçi ve yazar Hans Roth, müdafaa hukuk öncülerinin ve onların lideri Mustafa Kemal'in Sovyet Rusya'dan yardım alışının gerekçelerini, zorunluluğunu ve Mustafa Kemal ziyaretinin bu noktadaki isabet ve başarısını büyük bir vukufla anlatmıştır. Onun satırlarının bir kısmını buraya almak istiyoruz. Sovyetler hükümetinin prensip ve planları gayet tabii olarak Rusya ile İslam milletleri arasında sıkı bir irtibat ve münasebet tesis etmiş bulunuyordu. Daha o zamandan itibaren bu sıkı münasebet, İtilaf devletlerinin arzu ve planlarına zıt bazı hareketlere meydan vermişti. Bu hareketler birer başlangıç idi. Sovyetler Rusyası ile İslam alemi birleşmişti. Fakat bu birleşme Bolşevik mefkuresi üzerinde değildi. Üçüncü Milletler Arası Kongre'nin bu birleşmede bir tesiri yoktu. İslamiyet'in Rus telakkisi dahilinde Bolşeviklik ile bir alakası olmadığı gibi Bolşeviklik İslamiyet'e yakınlık göstermez. Bu ittifak ve irtibata sebep gerek Rusya'nın ve gerekse Şark milletlerinin ortak hedeflerini tanımaları, birbirlerine yaklaşmak mecburiyetini hissetmeleridir. Bu müşterek hedef, kapitalist Avrupa ve bilhassa İngiltere'nin baskısına karşı mücadele idi. Bu ittifak ile herkes kendi özel maksadına varmak için bir esas ve imkan arıyordu. Kendilerine üzerinde hakim olan Avrupa devletlerinin güçlü araçlarına karşı aciz ve silahsız bir durumda bulunan İslam alemi gösterilmekte olan Rusya yardımına el uzatmıştı. Şimdiye kadar itiraf devletlerine karşı meydan okuyan yegane hükümet olan ve bir dereceye kadar kendisi de tehdit altında bulunan Sovyet Rusya'nın kendilerine en iyi yardımı yapabileceğini Doğu milletleri anlamıştı. Asya, Bolşevik çıkarlarının birleşmesi bu durumdan doğmuştur. İngiltere'nin Müslüman sömürgelerinde sakınması lazım gelen tehlike Bolşevik ordusundan değil, Bolşevik propagandasından kaynaklanıyordu. Bu propaganda İslam ülkelerinde Bolşeviklik tesiri değil, milli birlik tesiri yapıyordu. Bu duygunun etkisi altında Doğu milletlerinin direniş ve isyanı gittikçe artmaktaydı. Esasen Büyük Harbin neticesi olarak İtilaf devletlerinin itibar ve mevki sarsılmış bulunuyordu. Doğu toplumlarında birlik fikrinin uyanması ise buna daha elle tutulur bir şekil vermekteydi. Rod 128-130. İngiltere, İslam Birliği akımlarından o kadar korkmuyordu. Asıl korktuğu Türkiye'ydi. Rusya ile ittifak etmiş olan Türkiye, milli bir siyaset takip etmiş olmakla birlikte Arap, Mısır ve İran milliyet akımlarının bir desteği ve Hindistan'da rastlanan zorlukların gerçek sebebini oluşturmaktaydı. Rod 132-133. İngiltere'nin maksadı, Sevr Anlaşması'nı Mustafa Kemal Paşa'ya zorla, silah kuvvetiyle kabul ettirmek ve Doğu milletlerinin başında bulunan Türkiye'yi ve Türkiye'nin reisliğini kesin olarak ortadan kaldırmaktı. Türk-Yunan Harbi bu sebeple yaratıldı. Bu harple birlikte Asya için yapılmakta olan mücadeleler yeni bir safhaya girdi. Rod 135. 17. ayrımın sonu, sayfa 213.